Ayrım 15.
Sayfa 156. O da bu evde, yakınlarda bir yerde yatıyor. Şimdi ona gideceğim, dedi Gandalf. Eomer bir süre burada kalacak. Fakat henüz tamamen iyileşmeden savaştan ve düşmanlardan konuşmayın. Yeniden sıhhat ve ümit içinde uyanmış olman ne büyük bir mutluluk yiğit hanım. Sıhhat içinde mi, dedi Eowyn. Olabilir. Benim yerimi doldurabileceğim, düşmüş olan bir süvarinin boş eğeri olduğu sürece yapılacak işler var demektir. Ama ümit, onu bilemiyorum. Gandalf ile Pippin Merry'nin odasına gittiler ve Aragorn'u yatağın yanında dururken buldular. Zavallı Merry'cik, diye haykırdı Pippin ve yatağın yanına koştu. Çünkü ona arkadaşı daha da kötüymüş gibi gelmişti. Yüzü kül rengiydi, üzüntü dolu yılların ağırlığı üzerine çökmüştü adeta. Aniden Pippin'i bir korku aldı, sanki Merry ölecekmiş gibi. Korkma, dedi Aragorn, tam zamanda geldim ve onu geri çağırdım. Şimdi çok yorgun ve kederli. Eowyn hanım gibi bir yara almış, o korkunç şeye vurmaya cesaret etmekle. Fakat bu kötülükler iyileştirilebilir. İçinde öyle güçlü ve neşeli bir ruh var ki kederini hiç unutmayacak. Ama bu onun gönlünü karartmayacak, tersine ona bir bilgelik verecek. Sonra Aragorn elini Merry'nin başına koyarak hafifçe kahverengi bukleler arasında gezdirdi. Göz kapaklarına dokundu ve ismini seslendi. Ve Atelas'ın kokusu bir meyve bahçesinin veya üzeri arılarla dolu güneş altındaki bir fundalın kokusu gibi odaya yayılınca Merry aniden uyanarak şöyle dedi. Karnım acıktı, saat kaç? Yemek vaktini geçti artık, dedi Pippin. Gerçi sanırım sana bir şeyler getirebilirim eğer bana izin verirlerse. Elbette verirler, dedi Gandalf. Sırf yiyecek değil, adının şeref listesinde olduğu Minas Tirith'te bulunan Rohanlı bu süvarinin istediği her şeyi getirebilirsin hem de. Âlâ, dedi Merry. O halde önce yemek istiyorum, ondan sonra da Pipo. Birden yüzü bulutlandı. Hayır, Pipo istemiyorum. Bir daha Pipo içebileceğimi hiç zannetmiyorum. Nedenmiş, dedi Pippin. Şey, diye cevap verdi Merry yavaş yavaş. O öldü. Bana onu hatırlattı. Benimle pipoluk otlar konusunda konuşamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi. Hemen hemen söylediği son sözler bunlardı. Bir daha onu, atını Isengard'a sürdüğü o günü ve ne kadar kibar biri olduğunu düşünmeden pipo içemem Pippin. O halde hem piponu iç hem de onu düşün, dedi Aragorn. Çünkü o çok iyi yürekliydi, büyük bir kraldı ve sözünü tutuyordu. Son güzel sabahını görmek için gölgelerden çıkmıştı. Ona hizmetin kısa sürmüş olsa bile ömrünün sonuna kadar memnuniyetle ve şerefle hatırlayacağım bir anı olacak. Merry gülümsedi. Eh, o halde, dedi. Eğer yol gezer ihtiyacımız olan şeyleri tedarik eder ise ben de pipomu içer düşünürüm. Saruman'ın en iyi otları dengimdeydi ama savaş sırasında başına neler geldiğini bilmediğim kesin. Efendi Meriadoc, dedi Aragorn. Eğer dağlardan, Gondor ülkesinden ve elimde kılıçla ateşler içinden eşyasını oraya buraya atan dikkatsiz bir askerle otlar getirmek için geldiğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Eğer dengin bulunmadıysa bu evin şifalı otlar ustasını çağırt. O da sana senin istediğin otun bir faydası olduğunu bilmediğini ama o ota halk arasında batılı adam otu, soylular arasında Galenas dendiğini, daha büyük irfana sahip başka dillerde başka isimler verildiğini söyleyecek. Anlamını anlayamadığı yarı yarıya unutulmuş birkaç tekerlemeden sonra üzülerek sana evde bundan kalmadığını haber verecek ve senin dillerin tarihi hakkında düşüncelere dalmana neden olacaktır. Ve artık benim de bunu yapmam gerek. Çünkü Dunharrow'dan ayrıldığımdan beri böyle bir yatakta yatmadım. Ve şafaktan önceki karanlıktan beri de yemedim. Merry onun elini tutarak öptü. Çok, çok üzgünüm, dedi. Hemen git. Edoras'taki o geceden beri hep sana yük olduk. Fakat bu tür zamanlarda hafif sözcükler kullanıp söylediklerinden daha azını kastetmek benim halkımın bir özelliği. Çok söz söylemeye korkuyoruz. Şaka yerinde olmayınca bizi kelimelerden yoksun bırakıyor. ''Bunu çok iyi bilirim, yoksa size aynı şekilde davranmazdım.'' dedi Aragorn. ''Şair olmadan sonsuza kadar yaşasın.'' ve Merry'i öperek dışarı çıktı. Gandalf da onunla birlikte gitti. ''Pippin geride kaldı. Onun gibi biri daha gelmiş midir dünyaya acaba?'' dedi. ''Gandalf hariç tabii ki. Herhalde onların arasında bir bağ vardır. Eşek kafalı, dengin yatağının üzerinde ya, üstelik seninle karşılaştığımda da sırtındaydı.'' Dengi başından beri görüyordu mutlaka. Sonra benim de kendime ait biraz bir şeylerim var. Haydi, uzun dip yaprakları bunlar. Ben gidip azıcık yiyecek bir şeyler bakarken sen de doldur pipoları. Sonra biraz kendimize zaman ayıralım. Aman canım, biz Tooklar ve Brandybucklar uzun süre yükseklerde yaşayamayız zaten. Yok, dedi Merry, ben yaşayamam şimdilik en azından. Fakat hiç olmazsa onları görebiliyoruz şimdi Pippin ve takdir ediyoruz. Sanırım ilk başta en iyisi kişinin sevmesi, uygun olan birini sevmesi. Bir yerlerden başlayıp bazı köklerin olması gerek. Şairin toprağı da derindir. Yine de daha derin ve daha yüksek şeyler var. Onlar olmayaydı, babalıklardan hiçbiri bahçesinin huzur dediği şey içinde ekip biçemezdi. Onları tanısa da tanımasa da. Ben onları biraz da olsa tanıdığım için çok memnunum. Ama neden böyle konuştuğumu bilmiyorum. Yapraklar nerede? Sonra kırılmadıysa pipomu da çıkar dengimden. Aragorn ile Gandalf şifa evlerinin şifacı başısına gidip Faramir ve Eowyn'in orada kalması ve daha uzun bir süre ihtimamla bakılmaları gerektiği hakkında talimat verdiler. Eowyn hanım dedi Aragorn, kısa bir süre sonra ayağa kalkarak ayrılmak isteyecek. Lakin buna izin verilmemesi gerekir. Eğer elinizden gelirse en az 10 gün geçinceye kadar onu bırakmamız gerekir. Faramir'e gelince dedi Gandalf, en kısa zamanda babasının ölmüş olduğunu öğrenmesi lazım. Fakat Denethor'un deliliğinin bütün ayrıntıları anlatılmamalı. Ona iyice iyileşip yapacak işlerin başına geçinceye kadar. Dikkat edin de Beregond ile orada bulunan Perian ona bu konuda bir şeyler söylemesinler daha. Ya benim gözetimimde olan diğer Perian Meriadoc, ona ne olacak diye sordu şifacıbaşı. Yarın ayağa kalkması muhtemeldir ama kısa bir süre için dedi Aragorn. Eğer isterse bırakın kalksın. Arkadaşlarının gözetiminde biraz yürüyebilir. Olağanüstü bir soy onlarınki dedi şifacıbaşı başını sallayarak. Çok dayanıklı dokuları var tahminimce. Evlerin kapılarında daha şimdiden birçok kişi Aragorn'u görmek için toplanmıştı. Onun peşinden gittiler. Sonunda yemeğini yedikten sonra yanına giderek yaralandıkları veya kara gölgenin altında bulundukları için hayatları tehlike içinde olan akrabalarını ve arkadaşlarını iyileştirmesi için ona yalvardılar. Aragorn ayağa kalkarak dışarı çıktı. Elrond'un oğullarına haber yolladı ve hep birlikte gece geç saatlere kadar çalıştılar. Ve bütün şehri bir söylentidir aldı. Gerçekten de kral geri dönmüş ve taşıdığı yeşil taştan dolayı ona Elf Taşı adını taktılar. Böylece doğumunda ileride taşıyacağı kehanetinde bulunulan ismi ona kendi halkı tarafından verilmiş oldu. Artık daha fazla çalışamayacak hale gelince pelerinine sarınarak şehirden dışarı süzüldü ve şafaktan hemen önce çadırına girerek biraz uyudu. Sabah mavi sular üzerindeki kuğu gibi beyaz bir gemi olan Dol Amroth sancağı kulede dalgalanıyordu. Adamlar yukarı bakarak kralın gelişinin bir rüya olup olmadığını merak etmeye başladılar. Bölüm 9. Son Müzakere. Savaş gününün ertesinde sabah olmuştu. Üstelik hafif bulutlar ve batıya dönen rüzgarla hoş bir sabahtı bu. Legolas ile Gimli erkenden ortalıkta dolanıp şehire çıkmak için yalvardılar. Çünkü Merry ile Pippin'i görmeyi çok arzu ediyorlardı. Onların hala hayatta olduklarını öğrenmek çok hoş dedi Gimli. Çünkü Rohan'dan geçişimizde bize çok zahmet vermişlerdi. O çabaların hepten boşa gitmesini istemezdim doğrusu. Elf ile Cüce birlikte Minas Tirith'e girdiler. Onları gören halk böyle iki arkadaşın geçmekte olmasına çok hayret ettiler. Çünkü Legos insanların ölçülerini çok aşan bir yüz zarafetine sahipti. Ve sabah vakti berrak sesiyle bir elf şarkısı söylerken Gimli yanında sakalını sıvazlayıp etrafına bakınarak azametle yürüyordu. Burada bazı yerlerde güzel taş işçiliği var dedi surlara bakarken. Ama bazı yerlerde o kadar iyi değil. Sonra caddeler daha güzel tertip edilebilirdi. Aragorn layık olduğu mevkiye erişince ona dağların taş ustalarının hizmetinden yararlanmasını teklif edeceğim. Ve bu şehri övünülecek bir yer haline sokacağız. Daha çok bahçeye ihtiyaçları var dedi Legolas. Evler ölü ve burada yeşerip de halinden memnun olan çok az şey var. Eğer Aragorn layık olduğu mevkiye erişirse orman halkı ona şarkı söyleyen kuşlar ve ölmeyen ağaçlar getirecek. Sonunda Prens İmrahil'in yanına vardılar. Legolas prense bakarak yerlere kadar eğildi. Çünkü karşısında damarlarında gerçekten de elf kanı taşıyan biri olduğunu görmüştü. Selam sana bayım dedi. Nimrodel halkı Lorien ormanlarından ayrılalı çok oldu ama anlaşılan hepsi Amroth'un limanından denizi aşarak batıya gitmemiş. Böyle deniyor benim ülkemin irfan kitaplarında da dedi prens. Yine de unutulmuş yıllardan beri oralarda zarif halktan kimse görülmüş değil. Ve şimdi burada üzüntüler ve savaşın ortasında onlardan birini gördüğüm için hayretler içindeyim. Ne arıyorsunuz burada? Ben Mitrandir ile birlikte İmladris'ten yola çıkan 9 yol arkadaşından biriyim dedi Legolas. Ve dostum olan bu cüce ile birlikte hükümdar Aragorn'a geldik. Ama şimdi bize söylendiğine göre sizin gözetiminiz altında olan arkadaşlarımız Meriadoc ile Peregrin'i görmeyi arzuluyoruz. Onları şifa evlerinde bulabilirsiniz. Sizi oraya ben götürürüm dedi İmrahil. Bizi oraya götürecek birini bulmanız yeterlidir beyim dedi Legolas. Çünkü Aragorn size şu mesajı yolladı. Bu vakitte tekrar şehire girmek istemiyor. Yine de komutanların bir an önce toplantı yapması gerekiyor. Sizin ve Rohanlı Eomer'in ilk fırsatta onun çadırına gitmenizi rica ediyor. Mitrandir oraya gitti bile. Geleceğiz dedi İmrahil saygılı sözlerle birbirlerinden ayrıldılar. O insanların adil bir hükümdarı ve büyük bir komutan dedi Legolas. Eğer söndüğü bu günlerde böyle adamlara sahipse Gondor'un yükselme günlerinde ihtişamı çok büyük olmalı. ve belli ki iyi taş işçiliği eskiye ait ve şehir ilk inşa edilirken yapılmış dedi Gimli. İnsanların başladıkları bütün işler böyledir. Ya baharda don olur ya da yazın samyeli eser ve onlar da sözlerinde duramaz. Yine de tohumları pek yabana gitmez dedi Legolas ve hiç umulmadık bir zamanda ve zeminde yeşermek için tozun küfün içinde gizlenirler. İnsanların yaptıkları bizden daha çok yaşayacak Gimli. Yine de sonunda keşkelerden başka bir şey olmayacak tahminimce dedi cüce. Bu sorunun cevabını elfler bilmiyor dedi Legolas. Bu sözle birlikte prensin hizmetkarı gelerek onları şifa evlerine götürdü. Orada arkadaşlarını bahçede buldular. Kavuşmaları çok neşeli oldu. Bir süre için şehrin yüksek ve rüzgarlı dairelerinde sabahın altında huzur ve sükun dolu kısa bir zaman boyu konuştular, yürüdüler. Sonra Merry yorulunca arkasında şifa evleri bulunan çimenlerin kenarındaki surlara giderek orada oturdular. Önlerinde güneyde uzağa, Legolas'ın bile görüş alanının dışına, Lebendi'nin ve Güney İtilye'nin engin kumsallarına ve yeşil pusuna doğru aktıkça güneşte pırıldayan Anduin vardı. Diğerleri konuşurken Legolas sessizleşmiş güneşe doğru bakıyordu. Baktıkça nehirden yukarı kanat çırpan beyaz deniz kuşlarını gördü. "Bakın!" diye bağırdı. "Martılar! Karanın çok içlerine kadar uçmuşlar. Benim için hayret verici bir şey. Gönlümü huzursuz ediyorlar. Bütün hayatım boyunca Pelargir'e varıncaya kadar onlarla hiç karşılaşmamıştım. Orada da gemilerin savaşına doğru giderken onların çığlıklarını havada duymuştum. Sonra kıpırdamadan durmuştum orta dünyadaki savaşı unutarak. Çünkü onların o sızlanan sesleri bana denizi anlatmıştı. Deniz, heyhat, henüz denizi görmedim. Fakat benim soyumdan gelen herkesin gönlünde, derinlerde bir yerde deniz hasreti vardır. Ve bunu harekete geçirmek de çok tehlikelidir. Eyvah ki eyvah martılara, artık ne kayın ne kara ağaç altında huzur bulamam. Böyle deme dedi Gimli. Daha orta dünyada görecek sayısız şey, yapacak büyük işler var. Ama bütün zarif halk limanlara giderse burada kalmaya mecbur olanlar için çok sıkıcı bir dünya olur bu. Hem sıkıcı hem kasvetli olur gerçekten de dedi Merry. Limanlara gitmemelisin Legolas. Her zaman için sana ihtiyacı olan halklar bulunacaktır büyüklü küçüklü. Hatta Gimli gibi birkaç bilge cüce bile. En azından öyle olacağını umuyorum. Yine de bu savaşın en kötü kısmının daha başlamadığını hissediyorum. Sonuçlanmış olmasını, iyi sonuçlanmış olmasını o kadar çok isterdim ki. Bu kadar karamsar olma dedi Pippin. Güneş parlıyor ve burada en az bir iki gün birlikteyiz. Ben sizin hakkınıza daha çok şeyler duymak istiyorum. Haydi Gimli, Legolas'ta sen yol gezerle yaptığınız o garip yolculuğa en azından 10 kere değinmişsinizdir sabahtan beri. Ama bu konuda bana hiçbir şey anlatmadınız. Güneş burada parlıyor olabilir dedi Gimli. Ama o yolla ilgili öyle anılarım var ki karanlıklardan çıkartıp hatırlamak istemiyorum. Eğer önümde ne olduğunu bilseydim hiçbir dostluk uğruna ölülerin yolunu tutmazdım. Ölülerin yolu mu dedi Pippin. Aragorn'un bunu söylediğini duydum ve ne demek istiyor diye merak ettim. Bize biraz daha bir şeyler anlatamaz mısınız? İsteyerek değil ama dedi Gimli. Çünkü o yol üzerinde çok utanç duydum. Ben kendini insanlardan daha sert ve yer altında bütün elflerden daha dayanıklı sanan Gloin'in oğlu Gimli. Fakat her ikisinin de doğruluğunu kanıtlayamadım. Ancak Aragorn'un iradesiyle kalabildim yolda. Ve ona duyduğun sevgiyle aynı zamanda dedi Legolas. Çünkü onu tanıyan herkes onu kendine göre seviyor. Hatta o soğuk Rohirrim kız bile... Biz Dan Harrow'dan ayrılmadan sen oraya gelmeden önceki sabahın erken vaktiydi Merry ve halkın üzerinde öyle bir korku vardı ki kimse bizim ayrılışımızı seyredemedi. Şimdi aşağıdaki evde yaralı yatan Eowyn Hanım'dan başka. Ayrılırken büyük keder yaşandı, seyrederken çok müteessir oldum. Heyhat, ben sadece kendim için isteniyordum dedi Gimli. Yo, o yolculuk hakkında konuşmayacağım. Sessizleşti. Fakat Pippin ile Merry bir şeyler öğrenmek için o kadar hevesliydiler ki sonunda Legolas, huzur bulmanız için yeterince şey anlatacağım. Çünkü ben dehşeti hissetmedim. Onları güçsüz ve zayıf addettiğim için insanların gölgelerinden korkmadım dedi. Sonra çabuk çabuk dağların altındaki hayaletli yolu, Erek'teki randevuyu, oradan Anduin üzerinde Pelargir'e yaptıkları 93 fersahlık büyük yolculuğu anlattı. 4 gün ve geceyi aşan bir süre boyunca yolculuk yaptık Karataş'tan dedi. Ve o da ne? Mordor'un karanlığı içinde ümidim arttı. Çünkü o karanlık içinde gölge ordu gitgide güçleniyor, bakılmayacak kadar korkunçlaşıyor gibiydi. Kimisinin ata bindiğini, kimisinin yürüdüğünü ama yine de hepsinin aynı hızla ilerlediklerini gördüm. Sessizdiler ama gözlerinde bir pırıltı vardı. Lamedon tepelerinde bizim atlarımıza yetiştiler, etrafımızı çevirdiler ve eğer Aragorn men etmeseydi bizi geçip gideceklerdi de. Onun emriyle geri kaldılar. İnsanların gölgeleri bile onun iradesine boyun eğiyor diye düşündüm kendi kendime. Ona yardımcı olabilirler. Işıklı bir gün devam ettik yolumuza. Sonra şafaksız gün geldi. Biz yine yolumuza devam ettik. Ve Cyril ile Ringlo'yu geçtik. Sonra üçüncü gün Gilray'ın ağzının biraz üzerindeki Linhir'e vardık. Ve burada Lamedonlular nehir yukarı gelmiş olan Umbar ve Harad'ın zalim halkı ile çekişiyorlardı nehir geçitlerini korumak için. Fakat hem düşmanlar hem de geçitleri koruyanlar biz gelince ölülerin kralı üzerimize geliyor diye kaçtılar. Sadece Lamedon hükümdarı Angbor tahammül edebildi bize. Ve Aragorn kendisine eğer cesaret edebilirlerse gri ordu geçip gittikten sonra halkını toplayıp arkasından gelmesini emretti. Pelagir'de Isildur'un varisinin size ihtiyacı olacak dedi. Böylece Mordor'un müttefiklerini bozguna uğratarak önümüzden sürerek Gilray'ını geçtik. Sonra biraz dinlendik. Fakat kısa bir süre sonra Aragorn ayağa kalkarak şöyle dedi. İşte Minas Tirith'e saldırıldı bile. Yardımına koşamadan düşmesinden korkuyorum. Böylece gece geçip gitmeden yeniden atlarımıza binerek atlarımızın tahammül edebildiği en büyük hızla Leben'in ovalarından geçtik. Legolas durarak içini geçirdi ve gözlerini güneye doğru çevirerek hafifçe şarkı söyledi. Selos'tan Eru'ya gümüş akar ırmaklar, Leben'inin yeşil kırlarında. Uzun olur otlar denizden esen rüzgarda. Salınır ak zambaklar. Malos ve Alpirin'den dökülmüş altın çıngıraklar çalar. Lebini'nin yeşil kırlarında, denizden esen rüzgarda. Yeşildir o kırlar halkımın şarkılarında fakat biz geçerken karanlıktılar. Önümüzdeki siyahlıkta gri, çorak topraklar vardı. Ve o engin arazi üzerinde otları ve çiçekleri hiç dikkat etmeden ezerek sonunda Ulu Nehir'in acı nihayetine varıncaya kadar düşmanlarımızı bir gün ve bir gece boyu avladık. O zaman denize yaklaştığımızı gönülden hissettim. Çünkü karanlıkta su engin duruyordu ve sayılamayacak kadar çok deniz kuşu kıyılarında çığlık atıyordu. Ah o martıların sızlanışı! Hanım bana onlara dikkat etmem gerektiğini söylememiş miydi ve artık onları unutamıyorum. Bana soracak olursanız ben onlara hiç kulak asmadım bile dedi Gimli. Çünkü o zaman sonunda ciddi olarak savaşa varmıştık. Orada Pelargir'de Umbar'ın ana filosu duruyordu. 50 büyük gemi ve sayısız küçük tekne. Peşine düştüğümüz düşmanın çoğu limanlara bizden önce vardı ve korkularını da yanlarında götürdü. Gemilerin bazıları nehirden aşağı doğru kaçıp uzak sahile varmak için yola koyuldu. Küçük teknelerin çoğu tutuşturuldu. Fakat artık kıyıya kadar kovalanmış olan Haradrim sıkışıp kalmış ve çaresizlik içinde deliye dönmüştü. Bize baktıklarında güldüler çünkü hala çok büyük bir orduydular. Fakat Aragorn durarak yüksek sesle haykırdı. ''Şimdi gelin Karataş'ın adına çağırıyorum sizi.'' Ve aniden en arkada kalmış olan gölge ordu gri bir sel gibi geldi ve önündeki her şeyi süpürdü. Uzaktan çığlıklar, belli belirsiz öten borular ve bir mırıltı sanki uzaktaki sayısız sesten geliyormuş gibi bir mırıltı duydum. Çok eskiden kalma unutulmuş bir muharebenin yankısı gibi. Soluk kılıçlar çekildi ama bu kılıçların hala işe yarayıp yaramadıklarını bilmiyorum. Çünkü ölülerin artık korkudan başka bir silaha ihtiyaçları yoktu. Kimse onlara karşı koyamazdı. Kıyıdaki bütün gemilere çıktılar, sonra suyun üzerinden açıkta demirli olan gemilere gittiler. Gemiciler küreklere zincirlenmiş, köleler hariç korkudan delirmiş gibi güvertelerden aşağı atlıyorlardı. Kaçan düşmanlarımız arasından umursamazca yürüdük, onları yapraklar gibi sürükledik kıyıya varıncaya kadar. Sonra kalan her büyük gemi için Aragorn bir Dunedain yolladı. Onlar gemide bulunan tutsakları avuttular. Korkularını bir yana atmalarını, artık özgür olduklarını söylediler. O karanlık gün bitmeden bize karşı koyacak hiç düşman kalmamıştı. Hepsi ya boğulmuş ya da kendi ülkelerini yayan bulabilecekleri umuduyla güneye kaçmışlardı. Mordor'un planlarının böyle korkuların ve karanlıkların hayaletleri tarafından bozulması bana hem çok tuhaf hem de harika geldi. Kendi silahıyla vurulmuştu. Tuhaf gerçekten de dedi Legolas. Tam o saatte Aragorn'a bakarak eğer yüzüğü kendisine alıkoysaydı ne kadar ulu ve ne kadar korkunç bir hükümdar olurdu diye düşündüm. Mordor boşu boşuna korkmuyor ondan. Fakat onun ruhu Sauron'un anlayabileceğinden çok daha soylu. Çünkü o Lúthien'in çocuğu değil mi? O soy hiç yok olmayacak, yıllar sayılmayacak kadar uzasa da. Böyle kehanetler yücelerin görüş menzillerinin dışında kalıyor dedi Gimli. Fakat gerçekten çok kudretliydi Aragorn o gün. Bir görseydiniz, bütün kara filo avucunun içindeydi. Kendisi için en büyük gemiyi seçti ve gemiye çıktı. Sonra düşmandan ele geçen bütün borazanları öttürttü ve gölge ordu kıyıya çekildi. Orada sessizce yanan gemilerin ışıltısını yakalayan gözlerindeki kızıl ışık hariç belli belirsiz durdular. Aragorn yüksek sesle ölü insanlarla konuştu ve şöyle seslendi. Şimdi Isildur'un varisinin sözlerini dinleyin. Sözünüzü yerine getirdiniz. Dönün artık ve vadiyi bir daha hiç rahatsız etmeyin. Ayrılın ve huzur bulun. Bunun üzerine ölülerin kralı ordunun önüne çıktı, mızrağını kırarak yere attı. Sonra eğilerek selam verdi ve arkasını döndü. Bütün gri ordu hızla hareket ederek ani bir rüzgarla dağılan gri bir sis gibi yok oldu. Bana bir uykudan uyanıyormuşum gibi geldi. O gece diğerleri çalışırken biz dinlendik. Çünkü serbest bırakılan bir sürü tutsak ve Gondor'a yapılan saldırılar sırasında yakalanıp esir edilmiş bir sürü adam vardı. Sonra kısa sürede Lebenim ve Etir'den bir sürü adam çıka gelip toplandı. Lamedonlu Angbor'da bir araya toplayabildiği kadar atlıyla geldi. Artık ölülerin korkusunu üstlerinden atmış olduklarından bize yardım etmek ve Isildur'un varisini görmek için geldiler. Çünkü o ismin söylentisi karanlıkta yangın gibi yayılmıştı. Bu da hemen hemen bizim öykümüzün sonu oluyor. Çünkü bütün o akşam ve gece boyunca birçok gemi hazırlanarak mürettebatı bindirildi. Filo sabah yola çıktı. Şimdi çok geçmiş gibi geliyor ama dünden önceki günün sabahıydı. Danharov'dan çıkışımızın 6. sabahı. Ama yine de Aragorn hala çok geç olmasından korkuyordu. Palargir'den Harlond'daki iskelelere 42 fersah var dedi. Yine de yarına kadar Harlond'a varmamız gerek, yoksa tamamen kaybederiz. Kürekler artık özgür insanlar tarafından çekiliyordu ve insanca çabalıyorlardı. Yine de Ulu Nehir'i yavaş yavaş geçtik çünkü akıntıya karşı gitmeye çabalıyorduk. Güneyde akıntı çok hızlı olmadığı halde rüzgar bize yardımcı değildi. Eğer Legolas aniden gülmeseydi limanlarda kazandığımız zafere rağmen gönlüm çok ağır olacaktı. Sakalınla çok yaşa Durin'in oğlu dedi. Çünkü şöyle denmişti, ümit doğar genellikle her şey ümitsizleştiğinde. Fakat uzaktan ne gibi bir ümit gördüğünü söylemiyordu. Gece geldiğinde karanlığı derinleştirmekten başka bir işe yaramadı. Gönüllerimiz kor gibiydi çünkü kuzeyde bulutların altında kızıl bir parlaklık görüyorduk. Ve Aragorn şöyle demişti, Minas Tirith yanıyor. Fakat gece yarısı gerçekten de ümidimiz yeniden belirdi. Etir'in deniz ustası adamları güneye doğru bakarak denizden esen serin bir rüzgarla gelen bir değişiklikten söz ettiler. Gün ermeden çok önce direkli gemiler yelkenlerini açtı ve hızımız arttı. Ta ki şafak vakti provalardaki köpükleri aklaştırıncaya kadar. Ve böylece sizin de bildiğiniz gibi sabahın 3. saatinde muhtedil bir rüzgarla örtüsü açılmış güneş altında geldik. Ve savaşta büyük sancağımızı açtık. Bu çok büyük bir gün, çok büyük bir saatti. Bundan sonra ne olursa olsun. Arkasından ne gelirse gelsin büyük olayların ehemmiyetini azaltmaz dedi Legolas. Bu konuda gelecek günlerde şarkılar yakıp söyleyecek kimse kalmasa bile Gondor'da ölülerin yolundan geçmek büyük bir olaydı. Ve kalmayabilir de dedi Gimli. Çünkü Aragorn ile Gandalf'ın yüzleri asık. Orada aşağıdaki o çadırlarda ne gibi bir fikir alışverişinde bulunuyorlar çok merak ediyorum. Bana soracak olursanız Merry gibi ben de zaferimizle savaşın bitmiş olmasını dilerdim. Yine de bundan sonra her ne yapılacaksa yalnız dağın halkının şerefi için onda bir rolüm olmasını isterim. Ve ben de büyük ormanın halkı adına dedi Legolas ve ak ağacın hükümdarına olan sevgimden dolayı. Bunun üzerine arkadaşlar sessizleşti. Ama bir süre orada o yüksek yerde komutanlar aşağıda tartışırken her biri kendi düşüncelerine dalmış halde oturdu.